Ayrım 16 ama 847. gece olunca demiş ki hepsi bu kadar. Ve delikanlı şehzade insanın kişiliği ve doğası üzerinde konuştuktan sonra sultanım eklenecek başka söz yok demiş. O zaman kulenin yöresine toplanmış bunca insanın ağzından binlerce hayranlık haykırışı göklere yükselmiş. Sultan da kuşkusuz ey genç adam zafer sağladın ama sorular henüz tükenmedi. Koşulların yerine gelmesi için akşam ezanı vaktine kadar sorularımı sürdürmem gerek demiş. Delikanlı da sultanım sana yanıtlanmaz gibi görünen daha pek çok soruyu bana sorabilirsin ve yüce tanrının yardımıyla ben bunları yanıtlarım. Bundan dolayı beni sorgulayacağım diye kendini böyle zorlama ve izin verirsen benim sana bir soru sormam buna ye tutulsun. Eğer sen buna yanıt verirsen başım benden öncekiler gibi kesilsin ama eğer sen buna yanıt veremezsen gecikmeksizin evlenmemiz kutlansın demiş. Sultan da sor sorunu, koşulunu kabul ediyorum demiş. Delikanlı da bana söyleyebilir misin sultanım? Kölen olan ben boyuna bu soylu atın üstünde kaldığım halde aynı zamanda nasıl kendi babamın atı üzerinde olabilirim ve nasıl olur da hepinizin gözü önünde böylece giyinik olarak görülmekteyken anımın giysilerinin altında saklanabilirim diye sormuş. Sultan da bir saat kadar düşünmüş ama hiçbir yanıt bulamamış ve sen bunu kendin açıkla demiş. Bunun üzerine delikanlı orada toplanmış bulunan halkın önünde bütün öyküsünü hiçbir ayrıntıyı unutmadan başından sonuna kadar sultana anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Ve işte böylece şah olan babamı bu ata karşılık ve sultan anamı bu giysilerle değişerek babamın atı üzerinde bulunuyor ve anamın giysileri altında saklanmış oluyorum diye eklemiş. Hepsi bu kadar. Ve böylece fakir şahla fakir ana sultanın oğlu delikanlı, bulmacalar sormaya meraklı sultanın kocası olmuş. Ve yine böylece karısının babasının ölümüyle de şah olmuş ve kentin padişahının kendisine ödünç verdiği atı ve giysileri geri verebilmiş ve anasını ve babasını yanına getirtebilmiş ve onlarla ve karısıyla birlikte zevk ve mutluluk içinde yaşamış. Ve işte 99 kesilmiş kafanın altında bilgelik sınavı geçirmiş ve başarı sağlamış olan gencin öyküsü böyledir. Ama Allah iyisini bilir. Ve Şehrazat bu öyküyü böylece anlattıktan sonra susmuş. Şah Şehriyar da bu gencin konuşmalarını sevdim Şehrazat ama çok vakit var ki sen bana kısa ve hoş öyküler anlatmadın. Ve senin bu konuda bilginin tükenmiş olmasından korkmaktayım demiş. Şehrazat da çabucak, kısa öyküler benim en iyi bildiğim öykülerdir. Ey bahtı güzel şah! Kaldı ki bunu sana kanıtlamak için fazla da gecikmeyeceğim diye yanıt vermiş. Ve demiş ki, karıların ihaneti. Bana kadar intikal etti ki ey bahtı güzel şah, bir zamanlar şahın birinin sarayında mesleği soytarılık ve medeni durumu bakımından bekar olan birisi yaşarmış. Günlerden bir gün efendisi ona, ey bilgeliğin babası, sen bekarsın, oysa seni evlenmiş görmeyi çok istiyorum demiş. Soytarı da, ey zamanın şahı, bağışın üzerine beni bu büyük mutluluktan esirge. Ben bekarın biriyim ve söz konusu cinsi latiften korkuyorum. Evet, gerçekte kötü türden bir sefiheye, bir zina çocuğuna ya da bir zina işleyene rastlamaktan çok korkuyorum. O zaman ne olurum ben? Lütfen ey zamanın şahı, benim bütün kötülüklerime ve de değmezliğime karşın mutlu olmayı beni zorlama diye yanıt vermiş. Şah da onun bu sözlerini duyunca öyle gülmeye başlamış ki sırt üstü devrilmiş. Ve de olmaz senin hemen bugün evlenmen gerek demiş. Soytarı da boynu eğik bir tavır takınmış, başını eğmiş, ellerini göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve içini çekerek Tayyip, pekala, pek güzel diye yanıt vermiş. Bunun üzerine şah büyük vezirini getirtmiş ve ona şurada gördüğün sadık hizmetkarımız için davranışı kusursuz, incelik ve alçak gönüllülükle donanmış güzel bir eş bulmak gerekiyor demiş. Vezir de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve hemen saraydaki yaşlı bir çöp çatını bulmaya gitmiş. Ve ona sultanın soytarısı için hemen sözü edilen niteliklerle donanmış bir eş bulmasını buyurmuş. Yaşlı kadın da hazırlıklı bulunduğundan hemen ayağa kalkmış ve soytarı için eş olarak şu ve şu nitelikte olan bir genç kadın sağlamış ve evlilik hemen o gün kutulanmış. Şah memnun olmuş ve soytarıya düğünü dolayısıyla armağanlar vermiş ve onu lütuflarla donatmış. Böylece soytarı karısıyla 6 ya da 7 ay kadar barış içinde yaşamış. Bunu izleyerek başına gelecek olanlar gelmiş çünkü hiç kimse bahtından kaçamaz. Gerçekten Şah'ın onunla evlendirdiği kadın keyfi uğruna kocası üzerine 4 erkekle ilişki kurmuş. Sevdiği erkeklerden ilki meslek bakımından hamur işiyle uğraşır bir tatlıcı, ikincisi sebze yetiştirici, üçüncüsü koyun eti satan kasap, dördüncüsü de en seçkinleri olarak önemli bir kişilik, sultanın çalgıcı başısı ve de klarnet çalıcılarının şeyhiymiş. Günün birinde eski bekar, yeni boynuzların babası soytarı sabahın er saatinde şahın yanına çağrıldığından karısını hala yatakta yatarken bırakmış ve çabucak saraya gitmiş. Rastlantı bu ya, tatlıcının canı da o gün çiftleşmek istemiş ve kocanın evden çıkmasından yararlanarak gelip genç kadının kapısını çalmış. Kadın kapıyı açmış, ona "Sen bugün her zamandan daha erken geldin." demiş. O da "He, vallahi hakkım var. Ama bu sabah baklava tepsileri için hamuru hazırlamış ve hemen onu inceltip yufka haline getirmiş. Aralarına fıstık ve badem serperek yufkaları sıralamıştım ki saatin henüz erken olduğunu gördüm ve müşterilerin de bu saatte gelmelerinin mümkün olmadığını anladım. O zaman kendi kendime falan kişi kalk üzerindeki unları silkele, sabahın bu saatinde falan kişinin yanına git ve onunla keyfini sür. Çünkü keyfi sürülecek kadındır dedim demiş. Genç kadın da iyi düşünmüşsün vallahi diye yanıt vermiş. Ve oracıkta kadın onun için oklava altındaki hamur, erkek de yufka arasında badem ve fıstık gibi olmuş. Daha henüz işleri bitmemişken kapının çalındığını duymuşlar. Baklavacı kadına kim olabilir acaba diye sormuş. O da bilmiyorum ama ben ona bakarken sen git ayak yoluna saklan diye yanıt vermiş. Baklavacı da çabucak gidip kadının kendisine gösterdiği abdesthaneye saklanmış. Kadın kapıyı açmış ve karşısında kendisine hediye olarak bir sepet turfanda sebze getirmiş olan ikinci aşığı sebze yetiştiricisini görmüş. Ve ona biraz erken geldin, bu saat senin saatin değil demiş. O da vallahi hakkın var ama bu sabah bostana giderken kendi kendime ey falan kişi çarşı için gerçekten henüz erken. Sen iyisi mi şu turfanda sebze sepetini falan kişiye götür. O da senin yüreğini şenlendirsin çünkü nazik biridir dedim demiş. Kadın da hoş geldin öyleyse demiş ve onun yüreğini şenlendirmiş. Adam da en çok sevdiği şeyleri iri kıyım bir hıyar ve değerli bir kabak sunmuş ve henüz sebzeyle ilgili işlerini bitirmeden kapının çalındığını duymuşlar. Sebze yetiştirici bu kim diye sormuş. Kadın da bilmiyorum ama sen git ben kapıya bakarken ayak yoluna saklan demiş. O da çabucak ayak yoluna girmiş ve orada daha önce yer almış olan tatlıcıyı görmüş ve ona sen de kimsin ve burada ne yapıyorsun demiş. Diğeri sen orada kimsen ben de oyum ne yapıyorsan ben de onu yapıyorum diye yanıt vermiş. Ve sebze yetiştiricisi yanında genç kadının evdeki varlığı belli olmasın diye eline tutuşturduğu sebze sepeti olduğu halde tatlıcı ile birlikte yan yana ayak yoluna yerleşmiş. Bu sırada genç kadın gidip kapıyı açmış. Karşısına hediye olarak elinde üzerinde boynuzları da bulunan güzel bir kıvırcık koyun pöstekesiyle üçüncü aşığı kasap çıkmış. Kadın ona biraz erken geldin, erken geldin biraz demiş. Kasap da evet doğru vallahi sabahleyin satışa çıkacak koyunları henüz kesmiş ve dükkana asmıştım ki kendi kendime ey falan kişi çarşılar henüz bomboş sen hediye olarak falan kişiye boynuzlarıyla birlikte hazırlanmış şu güzel pöstekiyi götürürsen yumuşacık bir halı gibi kullanır. Hoş bir kadın olduğundan bu sabahı senin için her zamankinden de beyaz kılar dedim demiş. Kadın da gir öyleyse diye yanıt vermiş. Ve onun için yağlı cinsinden bir koyunun kuyruğundan da daha yumuşak olmuş ve kasap da ona bir koçun bir koyuna vereceği şeyi vermiş. Ve daha alışverişi bitirmeden kapının çalındığını duymuşlar. Kadın aşığına haydi çabuk boynuzu pöstekini al da ayak yoluna saklan demiş. O da kadının dediğini yapmış ve daha önce oraya girmiş olan tatlıcı ve sebze yetiştiricisini görmüş. Onlara selam vermiş, onlar da selamını iade etmişler. Onlara sizin burada bulunmanızın sebebi nedir diye sorunca onlar da senin sebebin aynı diye yanıt vermişler. O zaman üçü birden ayak yolunda yan yana sıralanmışlar. Bu sırada kadın kapıyı açarak karşısında sultanın çalgıcı başısı olan dördüncü aşığını görmüş ve daha doğrusu bu sabah her zamankinden daha erken geldin diyerek onu içeri sokmuş. O da vallahi bunun nedeni sensin. Bu sabah sultanın çalgıcılarını eğitmek üzere evden çıkınca sabahın henüz erken bir saati olduğunu gördüm ve kendi kendime ey falan kişi sen eğitimin saatine gidip o güzelin yanında bekleyerek geçirsen o da sana en tatlı anları yaşatsa daha iyi olur dedim diye yanıt vermiş. Kadın da iyi hesaplamışsın diye yanıt vermiş ve birlikte klarnet çalmışlar. Ama daha şarkının ilk kısmını bitirmeden kapının acele acele çalındığını duymuşlar. Klarnetçi başı sevgilisine kim acaba bu demiş. O da her şeyi bilen ancak Tanrı'dır. Belki de kocamdır. Sen klarnetini eline alıp ayak yoluna saklansan iyi olur diye yanıt vermiş. O da çabucak itaat etmiş ve söz konusu ayak yolunda tatlıcıyı, sebze satıcısını ve kasabı bulmuş ve onlara barış üzerinize olsun arkadaşlar. Bu garip yerde böyle sıralanmış ne yapıyorsunuz diye sormuş. Onlar da Tanrı'nın barışı, acıması ve kutsaması senin de üzerine olsun. Sen gelip ne yapıyorsan biz de tıpkısını yapıyoruz diye yanıt vermişler. O da onların yanında dördüncü olarak yer almış. Ve de kapıyı çalan beşinci kişi gerçekten kadının kocası olan sultanın soytarısıymış. İki elini karnın üzerinde tutarak kötülüğün belası bizden ırak olsun. Bana çabucak anason ve rezene ile kaynatılmış suyu getir kadın. Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Bunun için sultanın yanında fazla kalamadım. Hemen dönüp yatmaya geldim. Anason ve rezene ile kaynatılmış su diyorum kadın diyormuş. Ve karısının korkulu telaşının farkına varmaksızın doğruca ayak yoluna koşmuş. Kapıyı açarak orada her biri bir delik üzerinde, biri diğerinin yanında taşlara düzenli şekilde çömelmiş dört adam görmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 848. gece olunca demiş ki ve karısının korkulu telaşının farkına varmaksızın doğruca ayak yoluna koşmuş. Kapıyı açarak orada her biri bir delik üzerinde biri diğerinin yanında taşlara düzenli bir şekilde çömelmiş dört adam görmüş. Bunu görünce sultanın soytarısı gerçek bir felakete uğradığını anlamış ama tedbirli ve kavrayışlı olduğundan kendi kendine eğer onları tehdit eder bir tavır takınırsam çaresiz beni öldürürler. İyisin ben işi aptallığa uğrayayım demiş ve böylece düşünerek ayak yolunun kapısında dizüstü gelmiş ve çömelmiş oturan dört kabadayıya ey Tanrı'nın kutsal kulları sizi tanıyorum. Üstü beyaz cüzdan lekeleriyle kaplı gibi görünen ve izansızlar tarafından görülecek bir tatlıcı yerine konabilecek olan sen, hiç kuşkusuz yüzü yara bereyle örtülü cüzdanlı Eyüp'sün ve sırtında harika sebzelerle dolu bir sepet getiren kutsal kişi sen de hiç kuşkusuz ağaçları yeşil taçlarla donatan, akarsuları akıtan, çayırlara yeşil halılar saran, akşam vakti hafif renklerle gökleri boyayan, mavi mantosuyla geceyi örten, meyveliklerin ve bostağların koruyucusu büyük Hızır'sın. Ve ey omzunda aslan postunu taşıyan, başında iki koç boynuzu bulunan sen de hiç kuşkusuz çift boynuzlu İskender'sin. Ve nihayet elinde şu şanlı klarneti bulunduran mutluluk meleği, sen de hiç kuşkusuz kıyamet gününde suru üfleyecek olan İsrafil meleksin diye haykırmış. Sultanın soytarısının bu söylevini duyunca dört kabadayı karşılıklı olarak birbirlerinin kalçalarını çimdirmişler ve biraz önlerinde soytarı yeri öpmeyi sürdürürken birbirlerine alçak sesle ''Tarih bize gülüyor, madem ki bizi gerçekten kutsal kişiler olarak biliyor, biz de onun bu inancını destekleyelim. Çünkü bu bizim için tek kurtuluş yoludur.'' demişler. Ve hemen o anda ayağa kalkıp ''Evet, vallahi yanılmıyorsun sen ey falan kişi, biz gerçekten adını andığın kişileriz. Ve evin gökyüzüne açık tek yeri olan ayak yolundan içeri girerek seni ziyarete geldik demişler. Ve soytarı da daima yerlere kadar eğilerek onlara ey aziz ve ünlü kişiler, cüzamlı Eyüp, mevsimlerin babası Hızır, iki boynuzlu İskender ve kıyamet gününün haberci meleği. Madem ki beni ziyaret etmekle büyük bir onur bağışladınız, izin verin de sizden önünüzde diz çökerek bir dilekte bulunayım demiş. Onlar da konuş konuş diye yanıt vermişler. O da bana benim efendim olan bu kentin sultanın sarayını yapacağım ziyaret sırasında eşlik edin de sizleri ona tanıtayım. Bana karşı minnettar olur ve lütuflarını benden esirgemez demiş. Onlar da kararsız oldukları halde sana bu lütfu bağışlayacağız diye yanıt vermişler. Bunun üzerine soytarı onları sultanın huzuruna götürmüş ve ey sultanım efendim kuluna şurada gördüğün dört aziz kişiyi sana tanıtma izni ver. Üstü başı un içinde olan bu ilki Efendimiz cüzdanlı Eyüp'tür. Sırtında sebze sepeti taşıyan şu kimse kaynakların bekçisi, yeşillikler babası Hızır'dır. Omuzlarında iki boynuzlu bir hayvan postu taşıyan şu kimse, büyük savaşçı, iki boynuzlu İskender'dir ve nihayet elinde bir klarnet tutan da kıyamet gününün habercisi İsrafil Efendimiz'dir demiş. Ve Sultan Şaşko'nun sınırına ulaşmışken, böylece ey sultanım efendim, bu çok değerli ve soylu kişilerin ziyaretini bana kerem edip sağladığınız eşime borçluyum. Gerçekte onları birbirinin yanı sıra düzenli olarak evimin haremindeki ayak yolunda çömelmiş olarak buldum. İlk çömelmiş bulunan dua ve barış üzerine olası Eyüp peygamberdi. Son çömelmiş oturan da yüceler yücesinin barışı ve lütufları üzerine olası İsrafil melekti diye eklemiş. Soytarısının bu sözlerini işiten sultan söz konusu olan dört kişiye dikkatlice bakmış ve birdenbire müthiş bir kahkaha koparmış. Çırpınarak titremiş ve sırt üstü devrilerek bacaklarıyla havayı dövmüş. Sonra da "Ey hain, sen beni öldürmek mi istiyorsun? Yoksa sahiden çıldırdın mı?" diye haykırmış. Soytarı da "Vallahi efendim, benim sana anlattıklarım gördüklerimdir ve gördüklerim de sana anlattıklarımdır." demiş. Şah da gülerek "Ama senin peygamber Hızır dediğin bir sebze tacirinden, peygamber Eyüp dediğin bir tatlıcıdan, büyük İskender dediğin bir kasaptan ve İsrafil melek dediğin de benim çalgıcı başımdan başkası değil, görmüyor musun?" diye haykırmış. Soytarı da "Vallahi sultanım, benim sana anlattıklarım gördüklerimdir ve de gördüklerimi anlatıyorum." demiş. O zaman şah soytarısının bahtsızlığını tüm boyutlarıyla anlamış ve Sefihe kadının dört suç ortağına dönerek onlara "Ey bin boynuzlunun oğulları, bu meselenin doğrusunu bana anlatın yoksa taşaklarınızı söktürürüm." demiş. O zaman dörtler titreyerek babalarından miras kalan mallarını yitireceklerinden korkup şaha yalan katmaksızın gerçeği anlatmışlar. Şah da şaşırıp kalarak "Tanrı vefasız kadınları, zina yapanları ve hainleri kahretsin." diye haykırmış. Ve soytarısına dönerek ona "Sana karını boşama izni veriyorum ey bilgeliğin babası. Böylece yeniden bekar olursun." demiş. Ve onu şahane bir hilatla donatmış. Sonra dört arkadaşa dönerek onlara da "Size gelince suçunuz çok büyük ve de sizi bekleyen cezadan kurtulamazsınız." demiş. Ve celladına yaklaşması için işaret etmiş ve ona "Taşaklarını sök bunların, böylece bizim sadık hizmetkarımız şu saygın bekarın hadım ağları olsunlar." demiş. O zaman çiftleşme fiilinin ilk suçlusu tatlıcı, namı diğer cüzzamlı Eyüp ilerlemiş ve şahın önünde yeri öperek ona "Ey büyük şah, ey sultanların içinde en muhteşemi. Bu saygın bekarın eski eşiyle olan öykümüzden daha şaşırtıcı bir öykü anlatırsam beni taşakları sökülme cezasından bağışlar mısın?" demiş. Şah da soytarısına dönüp işaretlerle tatlıcının teklifi hakkında ne düşündüğünü sormuş. Soytarı da başıyla "Evet" işareti verdikten sonra şah tatlıcıya "Evet kuşkusuz ey tatlıcı, söz konusu öyküyü bana anlatabilirsin ve bunu olağan dışı ya da harika bulursam seni bağışlarım." demiş. Tatlıcı da demiş ki tatlıcının anlattığı öykü. "Bana kadar ulaştı ki ey bahtı güzel şah, vaktiyle doğası bakımından şaşkınlık verici bir zina işleyici ve felaket saçıcı olan bir kadın varmış. Ve Tanrı böyle hükmettiği için bu kadın sultan adına bir kenti idare eden namuslu bir kaymakamla evliymiş. Bu namuslu memurun yine bahtı böyle emrettiği için kadınların ihanetleri üzerine hiçbir fikri, ama gerçekten hiçbir fikri yokmuş. Ve karısıyla o biçim ilişkiye girmek için artık hiçbir gücü, gerçekten hiçbir gücü de kalmamış bulunuyormuş. Kadın da bu yüzden ekmeği nerede bulursam oradan, eti nerede asılı ise oradan alırım diyerek sefahat ve zina yapmak için kendisine mazeret buluyormuş. Uğrunda yanıp tutuşanlar arasında en çok sevdiği kimse kocası kaymakamın ahır uşağı genç bir seyismiş. Ama belirli bir zamandan beri kaymakam gittikçe daha fazla evde kaldığından iki aşığın buluşması da aynı oranda seyrek ve güç oluyormuş. Bu yüzden kadın daha fazla özgür kalmak için bir bahane bulmakta gecikmemiş. Bunun üzerine kocasına "Efendim, annemin komşusunun öldüğünü öğrendim. Görgü gereğini ve hayırlı komşuluk görevlerini yerine getirmek bakımından başsağlığı dilemek ve yardımda bulunmak üzere gidip annemin evinde 3 gün kalmak istiyorum." demiş. Kaymakam da "Tanrı rahmetlerinin kalan ömrünü sana versin. Ölüm dolayısıyla gidip annenin evinde 3 gün kalabilirsin." diye yanıt vermiş. Ama kadın "Evet ama efendim, ben genç ve mahcup bir kadınım. Uzakta olan annemin evine gitmek üzere sokaklarda tek başıma yürümekten çekinirim." demiş. Kaymakam da "Neden tek başına gidecekmişsin? Evimizde böylesi gezilerde sana eşlik etmek için gayretli ve iyi niyetli bir sayısımız yok mu? Çağırt onu, maksadını açıkla, eşeğe kırmızı meşinden eğerini koysun ve yanı başında dizginini tutarak eşlik etsin. Ve de ona eşeği söverek ya da sopayla dürterek çifte attıracak ve seni yere düşürecek şekilde tahrik etmemesini tembih et demiş. Kadın da peki efendim ama bu tavsiyelerde bulunmak üzere onu sen kendin çağırt. Ben söylemeye utanırım diye yanıt vermiş. Ve namuslu kaymakam güçlü kuvvetli genç bir kabadayı olan Seyis'i çağırtmış ve ona bu talimatı kendi vermiş. Seyis de efendisinin bu sözlerini işitince çok sevinmiş. Böylece kaymakamın eşi olan hanımını kırmızı meşinden eyerle donattığı eşeğe bindirmiş ve onunla birlikte yola koyulmuş. Ama sözüne ettiği cenaze dolayısıyla kadının annesinin evine gidecek yerde bu ikisi bildikleri bir bahçeye gitmişler ve oraya yanlarında azıklar ve nefis şaraplar götürmüşler. Ve orada ağaçların gölgesi ve suyun serinliğinde keyiflerine bakmışlar ve Seyis hacimli bir baba mirasına sahip bulunduğundan malını tüm cömertliğiyle ortaya çıkartmış ve onu eline alan ve niteliğini incelemek için evirip çeviren genç kadının hayran gözlerine sunmuş. Ve kadın onu birinci nitelikte bularak sahibinin rızası üzerine rahatlıkla kendine mal etmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.